Ayrım 4.
Berla haklısın dedi. Bir yıl daha. Ama ameliyat olamam şimdi. Yapacak işlerim var. Son fırsat bu. Öteki son diye doğruladı ve gene sustu. Böylece oturuyor ve susuyorlardı. Diğeri gene konuşmaya başladı. Boğaz'daki o külüstür Yahudi meyhanelerinden birinde birbirimizle ilk kez karşılaştığımızdan beri aradan 40 yıl geçti. O zamanki karşılaşmada biçimsiz sarı bir İsviçre peynirinin parçasını andıran ayın ışınlarını nasıl yıkık dökük tahta duvarların arasından üzerimize yansıttığını çok iyi anımsıyorum. Sen Berlah, Türklerin hizmetinde çalışmak üzere reform amacıyla İsviçre'den çağrılmış gencecik bir polis memuruydun. Bense bu biricik yaşamın, bu gizem dolu yıldızın anlamını çözme tutkusuyla yanıp tutuşan serüvenler peşinde bir serseriydim. Tıpkı şimdiki gibi. Kaftan giymiş Yahudilerin ve pis Rumların arasında oturmuştuk. Birbirimizi daha ilk bakışta sevdik. Ama kafamıza diktiğimiz ve içimizde alevlenen kim bilir hangi hurmadan yapılmış şeytancı içkiler yüzünden gözlerimiz bu Türk gecesinde yanıp tutuşan kömürler gibi parlamaya başladı. Konuşmamız ateşlendi. Ah, ikimizin de yaşamının akışını çizen bu saati düşünmeye bayılıyorum. Güldü. İhtiyar oturmuş sessizce ona bakıyordu. Öteki bir yıl daha süren var diye sözünü sürdürdü ve 40 yıl bıkıp usanmadan izledim beni, hesap ortada. Tophane'nin oradaki o külüstür meyhanede Türk sigaralarının dumanları arasında yaptığımız o tartışma neydi Berla? Seni savına göre birçok suçun nedeni algılama yetersizliğiydi. İnsanların davranışlarını önceden kestirememe, yaşamımızda büyük etkinliği olan rastlantıyı hesaba katamamaktan kaynaklanıyordu. İnsanlarla satranç taşları gibi oynama olanağı olmadığından suç işlemeyi budalalık olarak tanımlıyordun. Buna karşılık benim inançtan çok sana karşı çıkmak için öne sürdüğüm sav, insan ilişkilerindeki karmaşıklığın aydınlığa hiçbir zaman çıkamayacak olan kimi suçların işlenmesine olanak tanımasıydı. Bu nedenle anlaşılamayan suçlar olduğu gibi hiç bilinmeyen gizliden gizliye oluşan suçlar da vardı. Ve böylece ay tepelerin ardında yiterken Yahudi garsonun bardaklarımıza boşalttığı o şeytanca içkinin ama daha çok delikanlılığımızın coşkusuyla bir bahse tutuştuk. İnatla gökyüzüne asılmış bir bahis gibiydi bu. Tıpkı Tanrı'yı lanetlemek pahasına da olsa bir türlü cayamadığımız ürkütücü bir şaka gibi bizi saran tek şey karşıt düşüncelerin birbirlerini baştan çıkardıkları bu şeytanca şakanın nasıl sonuçlanacağıydı. İhtiyar durgun durgun doğru dedi. O zaman böyle bir bahse girmiştik. Öteki güldü ve ertesi gün bomboş meyhanede sen eski çürük bir sıranın üzerinde bense içkiden hala nemli kalmış masanın altında sersem sersem uyandığımızda benim bu işi ciddiye alacağımı aklına bile getirmemiştin. Berlah böyle bir bahsin gerçekleştirilebileceğini aklım almamıştı dedi. Sustular. Öteki Tanrı insanı bir kez şeytan yoluna sokmaya görsün. Dürüstlüğün seni koruyor, beni ise kışkırtıyordu. Ben bahse uyup senin gözün önünde hiçbir zaman kanıtlayamayacağım bir suç işledim. İhtiyar anılarına dalmıştı alçak sesle. 3 gün sonra dedi, bir Alman iş adamıyla birlikte Mahmut Köprüsü'nden geçerken onu gözlerimin önünde suya ittin. Zavallıcık yüzme bilmiyordu. Sen de bu işte öylesine beceriksizdin ki olumsuz sonuçlanan bir kurtarma denemesinden sonra ancak yarı boğulmuş olarak Haliç'in pis sularından çıkartılabildin. Bu cinayetin pırıl pırıl bir yaz gününde denizden hafif bir meltem eserken köprüde kaynaşan kalabalığın içinde turist, sevgililer, Müslümanlar ve yerli dilencinin arasında gerçekleşmesine karşın hiçbir şeyi kanıtlayamadın. Tutuklanmamı sağladın boşuna. Saatlerce süren soruşturmalar hiç işe yaramadı. Mahkeme benim anlattıklarıma, iş adamının kendisini öldürmüş olduğuna inandı. İhtiyar her zamankinden daha soluk bir yüzde acı acı, tüccarın iflas etmek üzere olduğunu ve son çare olarak boş yere dolandırıcılığa başvurduğunu kanıtlamayı başardın dedi. Öteki kurbanımı titizlikle seçmiştim dostum diye güldü. Komiser ve böylece bir cani oldun diye karşılık verdi. Öteki dalgın dalgın Türk bıçağıyla oynuyordu. En sonunda umursamazlıkla evet caniye benzer biri olduğum yalan değil diye karşılık verdi. Ve sen nasıl daha iyi bir kriminolog oldunsa ben de gitgide daha iyi bir cani oldum. Ama gene de senden bir adım ilerideydim. Bana bir türlü yetişemiyordun. Kara bir hayalet gibi senin uğraş alanına girdim ve neredeyse burnunun dibinde gitgide daha pişkin, daha ürkütücü, daha lanet suçlar işledim. Ama sen hiçbir zaman bu yaptıklarımı kanıtlayamadın. Budalaları yenebiliyordun ama bana gelince yeniliyordun. Sonra ihtiyara dikkatle ve sanki eğleniyormuş gibi bakarak konuşmasını sürdürdü. Böylece sürdürdük yaşamımızı. Sen patronlarının buyruğunda emniyet müdürlüklerinin havasız odalarında bir merdiven basamağından öbürüne tırmanarak küçük çapta başarılar kazanıyordun. Hırsızlar, kalpazanlar yaşamasını bilmeyen zavallı insancıklar, bilemedin küçül katilciklerle uğraşıyordun. Bana gelince kimi kez karanlıkla büyük kentlerin karmaşıklığı içinde, kimi kez nişanlarla süslenerek parlak konumlarda, canım çektiğinde taşkınlıktan bir iyilik meleği kesilerek, başka bir kez aklıma estiğinde kötülüğü seçerek yaşıyordum. Eğlenceli bir serüven yaşamı. Senin özlemin benim yaşamımı yıkmaktı. Benimki ise sana karşın onu sürdürmekti. Evet, bir gecede sonsuza değin bağlandık birbirimize. Berlah'ın masasındaki adam ellerini birbirine vurdu. Acımasız bir vuruştu bu. Şimdi meslek yaşamımızın sonuna geldik diye bağırdı. Sen yarı yenilgin Berlin'e geri döndün. Ölü mü yoksa diri mi oldu bilinmeyen şu uyuşuk kente. Bense aklıma öyle estiğinden Lamboing'e döndüm. Dönüş hoş geliyor insana. Çünkü bu ıssız köyde çoktan geberip gitmiş olan bir kadın bir zamanlar beni doğurmuştu. Kafasızca ve anlamsızca bir doğum. Ve böylece ben 13 yaşıma vardığımda yağmurlu bir gecede kaçıp gitmiştim. Şimdi gene buradayız işte. Artık bu işe bir son ver arkadaş. Hiç anlamı kalmadı. Ölüm beklemez. Sonra neredeyse ayrımsanamayan bir devinimle elimdeki bıçağı Berlah'ın yanını sıyırarak sandalyesine derinlemesine sapladı. İhtiyar hiç kımıldamadı. Öteki güldü. Şu şimdi benim öldürdüğümü sanıyorsun öyle mi? Komiser bu olayı inceliyoruz diye karşılık verdi. Öteki ayağa kalkıp dosyayı aldı. Bunu alıyorum. Berlah ikinci kez gün gelecek senin suçlarını kanıtlayacağım dedi ve bu son fırsat. Fazla bir şey olmasa bile bu dosyada Schmid'in senin için toplamış olduğu bazı deliller var. Dosyasız yenildin demektir. Seni tanıdığıma göre ikinci bir nüsha ya da fotokopi de yoktur elinde. İhtiyar öyle diye doğruladı. Elimde hiçbir şey yok. Öteki alayla bana tabancayla engel olmayı istemez miydin diye sordu. Berlah hiç kımıldamadan içini boşaltmışsın diye yanıtladı. Öteki Berlah'ın omuzuna vurarak öyle dedi. Sonra ihtiyarın önünden geçti, kapı açıldı. Sonra gene kapandı. Sonra dışarıda ikinci bir kapı açıldı. Berlah yanağını bıçağın soğuk metaline dayamış sandalyesinde oturuyordu. Ama birden silah eline alıp baktı, içi doluydu. Yerinden fırladığı gibi ön odaya, sonra sokak kapısına koştu. Elinde silah kapıyı ardına değin açtı. Sokak bomboştu. Sonra acıyı duydu. Korkunç, acılı, keskin bir acı. İnsanı iki büklüm yere seren, kıvrandıran, yakıp kavuran bir ateş parçası. İhtiyar bir hayvan gibi kendini yerden yere atıp halının üzerinde sürünmeye, çırpınmaya başladı. En sonunda odanın bir köşesinde sandalyenin arasında bedeninden boşalan soğuk terler içinde kala kaldı. İnsan nedir ki diye inliyordu. Nedir insan? Ama sonra gene ayağa kalkabildi. Krizden sonra kendisini uzun süreden beri duymadığı kadar iyi ve dinç duydu. Küçük ve dikkatli yudumlarla ısıtılmış şarap içti. Ağzına başka bir şey koymadı. Ancak her zamanki gibi Bundesstraße'den geçerek kente yürümekten caymadı. Yarı uykuluydu ama açık havada attığı her adım ona iyi geliyordu. Az sonra Berlah'ı bir oda karşısına gören Lutz hiçbir şey anlamadı. Belki de öylesine bir vicdan hesabı içindeydi ki anlamasına olanak yoktu. Schwendi ile konuşmasını Berlah'a akşama doğru değil, hemen bu öğleden sonra anlatmaya karar vermişti. Bu nedenle Trafalet resmindeki general gibi göğsünü kabartarak soğuk, resmi bir tavırla ve lafı pek uzatmadan görüşmeyi aktardı ihtiyara. Komiserin hiç karşılık vermemesi, her şeye boyun eğmesi, daha savcının kararını beklemenin akla en yatkın iş olduğunu ve soruşturmanın daha çok Schmid'in yaşamına yönelik sürdürülmesini söylemesi Lutz'u iyiden iyiye şaşırttı. Öylesine şaşırtmıştı ki çalımlı duruşunu bırakıp gene eski samimiyetine ve konuşkanlığına döndü. Gassman üzerine bilgi topladın elbet dedi ve onun katil olamayacağından emin olabilecek derecede çok şey biliyorum. İhtiyar kuşkusuz o katil değildir dedi. Öğle üzere bir elden bazı bilgiler edinmiş olan Lutz kendinden pek emin görünüyordu. Doğum yeri Sachsen-Pokau, bir deri tüccarının oğlu. İlkin Arjantin vatandaşlığına geçmiş ve Çin'de Arjantin elçisi olarak bulunmuş. Gençliğinde Güney Amerika'ya gitmiş olmalı. Sonra Fransız vatandaşlığına geçerek sık sık uzun yolculuklara çıkmış. Legion d'honneur nişanı almış. Doğa bilim alanında yayınlarıyla ün yapmış. Kişiliğinin dikkate değer bir özelliği de Fransız Akademisi'ne seçilmeyi reddetmiş olması. Bunu pek beğendim. Berlah çok ilginç dedi. Uşaklarla ilgili soruşturma yapılacak. Emmentalli olmalılar ama ikisinin de pasaportu Fransız. Gassman onlarla cenaze töreninde pek kötü bir şaka yaptı. İhtiyar şakacı bir insan olmalı dedi. Köpeğin öldürülmesine sinirlenmiş olacak. Hele şu Schmid olayı bizim için çok tatsız oldu. Çok yanlış bir ışıkla gösteriyor bizi. Talihimiz varmış ki Schwendi arkadaşım çıktı. Gassman tüm İsviçreli iş adamlarının güvenini kazanmış önemli biri. Berlah, öyleyse sorun yok dedi. Böylesine önemli birinden kuşkulanamayız. Berlah, elbette diye onayladı. Lutz, ne yazık ki aynı şeyi Schmid için de söyleyemiyoruz diyerek konuyu kapadı ve telefonu savcılığa bağlattı. Ama telefonda beklerken gitmek üzere kalkmış olan komiser birden, "Hastalığım nedeniyle sizden bir hafta izin isteyeceğim Doktor Lutz," dedi. Lutz oldu dedi ve karşıdan ses geldiğinden eliyle telefonun ağzını kapayarak, "Pazartesiye gelmeyin," dedi. Chants Berlach'ın odasında bekliyordu. İhtiyar içeri girince ayağa kalktı. Sakin görünüyordu ama komiser polisin sinirli olduğunu sezdi. Chants, "Gassman'a gidelim," dedi, "tam zamanı." İhtiyar paltosunu giyerek, "Yazara gidiyoruz," diye karşılık verdi. Chants Berlach'ın arkasından merdivenleri inerken, "Gereksiz, çok gereksiz," diye söyleniyordu. Komiser kapının önünde durdu. "Bu Schmid'in mavi Mercedes'i." Chants arabayı taksitle satın aldığını, otomobilin eninde sonunda birinin eline geçeceğini söyledi ve arabaya bindi. Berlach yanına oturdu. Chants istasyondan Bethlehem yolunu tuttu. Berlach, "Gene Inns üzerinden gidiyorsun," diye homurdandı. "Bu yolu seviyorum." Berlach yağmurdan arınmış tarlalara baktı. Her şey açık, durgun bir ışığa gömülmüştü. Gökyüzündeki sıcacık, yumuşak güneş batmak üzereydi. İkisi de susuyordu. Yalnız bir kez Kerzers ile Münchemir yolu arasında Chants, "Bayan Schönner bana Schmid'in odasından bir dosya almış olduğunuzu söyledi," dedi. "İşle ilgili değil Chants, özel." Chants karşılık vermedi, bir şey de sormadı. Yalnız Berlach'ın 125'i gösteren kilometre saatin üzerine vurup onu uyarması gerekti. "Öyle hızlanma Chants, öyle hızlanma. Korkmuyorum ama midem hiç de sağlam değil. İhtiyar bir adamım ben." Yazar onları çalışma odasında karşıladı. Bu öylesine eski ve alçak bir odaydı ki ikisi de girişte bir delikten içeri girer gibi iki büklüm olmak zorunda kaldılar. Dışarıda beyaz kafalı küçük kara bir köpek havlıyordu. Evin başka bir yerinden de bağıran bir çocuk sesi geliyordu. Gotik camlardan birinin önünde oturan yazar tulum ve kahverengi deri bir ceket giymişti. Kağıt tomarlarıyla dolu yazı masasının başından ayrılmadan sandalyesini yeni gelenlere doğru çevirdi. Ayağa kalkmadı, selam bile vermedi. Yalnız polisin ne aradığını sordu. Berlach kaba bir adam diye düşündü. Belli ki polisleri sevmiyor. Yazarlar polisleri oldum olası sevmezler ya. İhtiyar çok uyanık davranmaya karar verdi. Chants da bu durumdan hoşlanmamış gibiydi. Her ikisi de aman pek göze çarpmayalım yoksa kitaba konu oluveririz diye düşünüyorlardı. Ama yazarın işareti üzerine yumuşak koltuklara oturunca küçük camdan sızan ışığın tam altında olduklarını şaşkınlıkla ayrımsadılar. Oysa bu basık tavanlı yeşil odada sürüyle kitabın arasında yazarın yüzünü seçemiyorlardı bile. Öylesine sinsi bir ışık vardı ki. Berlach Schmid olayıyla ilgili olarak geliyoruz dedi. Tuvan'daki cinayet olayı. Biliyorum dedi, camın önündeki karaldı. Gassman'da casusluk yapan Doktor Prantl'ın olayı Gassman anlattı bana. Bir an yüzü aydınlandı, bir sigara yaktı. İkisi de bu yüzün nasıl sırıtan bir maskeye dönüştüğünü gördüler. Suçlu olmadığımı mı kanıtlamamı istiyorsunuz? Berlach hayır dedi. Yazar katil, yani ben olamaz mıyım diye sordu. Düş kırıklığına uğramışa benziyordu. Berlach kuru bir sesle hayır dedi, siz olamazsınız. Yazar işini çekti, işte gene aynı şey. İsviçre'de yazarlar hep küçümsenirler. İhtiyar güldü. Mutlaka bilmek istiyorsan sizinle ilgili bilgilerimiz de var. Cinayet gecesi saat yarımda Lamlingen ve Schertnelsk arasında istasyon bekçisine rastlamışsınız ve onunla birlikte eve dönmüşsünüz. Yolunuz aynıymış. İstasyon bekçisi o gece çok keyifli olduğunuzu anlattı. Yazar övünerek biliyorum dedi. Tuvan polisi benim hakkımda istasyon bekçisini iki kez sorguya çekti. Sonra buradaki başka kişileri de kayınvalidemi bile. Demek ki iyiden iyiye kuşkulandınız benden. Bu da bir yazarlık başarısı sayılır. Berlach yazarın mutlaka önemsenmek istemesinin nedenini kendini beğenmişliğine verdi. Üçü de sustular. Chants yazarın yüzünü görmeye çalışıyordu ama bu ışıkla çok güçtü. Yazar en sonunda hırlayan bir sesle daha ne istiyorsunuz ki diye sordu. Gassman'la sık sık görüşüyor musunuz? Karaltı geriye cama doğru çekilerek ifadem mi alınıyor diye sordu. Şimdi zamanım yok. Komiser lütfen böylesine katı davranmayın dedi. Yalnızca kısa bir söyleşi yapıyoruz. Yazar homurdandı. Berlach gene başladı. Gassman'la sık sık görüşüyor musunuz? Arada sırada. Neden? İhtiyar ters bir yanıt bekledi ama yazar yalnızca güldü ve sigara dumanını her ikisinin de yüzüne üfleyerek ''İlginç bir adam bu Gassman komiser bey'' dedi. ''Böylesi yazarları sinek gibi çeker, nefis yemek pişirir, olağanüstü, bakın dinleyin.'' Şimdi yazar Gassman'ın yemek sanatını anlatmaya başladı. Birbirinin ardından tüm yemekleri sıralıyordu. İkisi de 5 dakika dinlendiler, sonra 5 dakika daha. Ama yazar 15 dakika süresince Gassman'ın yemek sanatından başka hiçbir şey söylemediği için Chants ayağa kalktı ve buraya yemek dinlemeye gelmediklerini söyledi. Ancak Berlach karşı çıktı, iyice canlanmıştı. Bu konu onun çok ilgisini çekiyordu. Şimdi Berlach konuşmaya başladı. Coşkuyla Türklerin, Romenlerin, Bulgarların, Yugoslavların, Çeklerin yemek sanatlarını anlatmaya başladı. Her ikisi de çeşit çeşit yemekleri sıralıyorlar. Top oynar gibi biri atıyor, öbürü tutuyordu. Çanslar içinde kalmıştı. İçinden sövüp sayıyordu. İkisi de yemek konusunda iyice kaptırmışlardı kendilerini. 3 çeyrek saat sonra uzun bir yemekten yeni kalkmış gibi soluk soluğa durdular. Yazar bir sigara yaktı, bir sessizlik oldu. Derken bitişikteki çocuk gene bağırmaya başladı. Aşağıda köpek avladı. Çans birdenbire "Şimdi Gastman mı öldürdü?" diye sordu. Soru çok basitti. İhtiyar başını salladı. Karşıdaki kara gölge ise "Siz de hemen işin üzerine iniyorsunuz," dedi. Çans kesin bir tavırla "Lütfen yanıt verin," dedi ve öne doğru eğildi ama yazarın yüzünü seçemedi. Berlah adamın nasıl bir tepki göstereceğini merak ediyordu. Yazar sakin kaldı. "Polis ne zaman öldürüldü?" diye sordu. Çans gece yarısından sonra öldürüldüğünü söyledi. Yazar mantık kurallarının polisler için geçerli olup olmadığını bilemeyeceğini, ancak bundan kuşku duyduğunu söyledi. Ama polisin hamaratlığı sayesinde saplamış olduğu gibi kendisinin Şernert'te saat yarımda gece bekçisine rastlamış ve buna göre de 10 dakika önce Gastman'dan ayrılmış olması, Gastman'ın katil olamayacağını açıkça ortaya koyuyordu. Çans toplantıya katılan diğer kişilerin de o saatte Gastman'ın evinde bulunup bulunmadıklarını öğrenmek istedi. Yazar bu soruya olumsuz yanıt verdi. "Schmidt ötekilerle birlikte mi gitti?" Yazar alayla, "Doktor Prantl hep sondan bir önceki olarak gider," diye karşılık verdi. "Ya sonuncu kim olurdu?" "Ben." Çans işi sıkı tutuyordu. İki uşağı da orada mıydı? "Bilmiyorum." Çans neden açık bir yanıt verilmediğini öğrenmek istedi. Yazar kabararak bu yanıtın yeterince açık olduğunu söyledi. Uşak takımını ayrımsamak adeti değildi. Çans çaresizliğin yarattığı bir sıkılmazlıkla Gastman'a iyi bir insan mı yoksa kötü bir insan mı olduğunu sorduğunda komiser ateş üstüne oturmuş gibi oldu. Adamın romanına konu olmazsak şaşılacak şey diye düşündü. Yazar Çans'ın yüzüne sigara dumanını öylesine üfledi ki adamcağız öksürüğe tutuldu. Bir süre odada bir sessizlik oldu. Artık yandaki çocuğun bağırmaları bile duyulmuyordu. En sonunda yazar "Gastman kötü bir insandır," dedi. Çans yeni bir öksürük nöbetinden sonra öfkeyle sordu. "Öyleyse neden onunla görüşüyorsunuz? Yalnızca iyi yemek pişirdiği için mi?" "Evet, öyle." "Bunu anlamıyorum." Yazar güldü. Kendisini de bir bakıma polis sayılabileceği söyledi. Ama hiçbir gücü olmayan devletten, yasalardan, cezaevlerinden bağımsız bir polis. İnsanları eline boyuna incelemek onun da uğraşıydı. Çans şaşkınlıkla sustu. "Berlah anlıyorum," dedi. Bir süre sonra camdaki güneş gözden yetince, "Yardımcın Çans'ın aşırı coşkuyla bizi soktuğu şu dar boğazdan kurtulmak kolay olmasa gerek," dedi. "Ama gençliğin iyi yönleri de vardır. Biz de azgın bir boğa gibi yolumuza çıkan şu delikanlıdan yararlanmaya bakalım." Komiserin bu sözleri üzerine Çans öfkeden kıpkırmızı kesildi. "Şu soruları ve yanıtları ele alalım bir kere. Elimizdeki olanağı değerlendirelim. Sizin düşünceniz nedir efendim? Size Gastman katil olabilir mi?" O da artık iyice kararmıştı ama ışığı açmak yazarın aklına gelmedi. Cam kenarına oturunca polisler mağaraya kapatılmış tutsaklar gibi kala kaldılar. Camın oradan kaba bir ses duyuldu, sinsi bir ses. "Bence Gastman her tür dolabı çevirebilir ama onun bu Schmidt olayıyla ilgisi olmadığına eminim." "Gastman'ı tanıyorsunuz," dedi Berla. "Yazar, kafamda onun bir resmini canlandırıyorum," dedi. İhtiyar cam kenarındaki kara gölgenin sözlerini düzeltti. "Ama bu sizin canlandırdığınız bir resim." Onda çekici bulduğum yemek sanatından çok, ki ben ender olarak başka bir şeye böylesine yoğun bir ilgi duyabilirim, gerçekten tam anlamıyla nihilist olan bir insandaki gizil güç, dedi yazar. Bir sloganın gerçekleştirilebileceğini görmek soluk kesici. Komiser kuru bir sesle "bir yazarı dinlemek de soluk kesici," dedi. Yazar belki de Gastman şu çarpık odada oturmuş söyleşen bizlerden, her üçümüzden de daha çok iyilik yapmıştır diye konuşmasını sürdürdü. Onun kötü olduğunu söylememin nedeni canı istediğinde, aklına estiğinde iyilik yapması. Böyle biri aklına esti mi kötülük de yapabilir. O öteki insanlar gibi belirli bir amaçla para çalmak, bir kadını elde etmek ya da güç kazanmak için yapmaz kötülüğü. Kötülüğünün nedeni anlamsızlık. Çünkü elinde hep iki olanak var. Rastlantıya göre kötülük ya da iyilik. İhtiyar bir cebir problemi çözer gibi konuşuyorsunuz, dedi. Yazar bu da cebir sayılır diye karşılık verdi. Aynı şeyi kötülük içinde söyleyebiliriz. Nasıl geometrik bir biçimin eşini başka bir biçimde ayna gibi görebiliyorsak. Böyle bir insanın olabileceğinden kuşku duymuyorum ben. Belki de siz onunla bir yerde karşılaşırsınız. İnsan biriyle bir kez karşılaştı mı ötekiyle de karşılaşacaktır. İhtiyar programlanmış gibi dedi. Yazar programlanmış gibi doğru dedi. Neden olmasın? Böylece Gastman'ın aynadaki yansıması olarak suçlu bir insanı düşünüyorum. Ahlak felsefesi kötülük olan bir insanı. Öteki iyiliği nasıl fanatik bir biçimde gerçekleştiriyorsa o da aynı biçimde kötülüğü gerçekleştirecektir. Komiser konudan uzaklaşmamalarını söyledi. Nasıl isterseniz, dedi yazar. Gassman'a dönelim komiser bey, yani kötülüğün öte yanına. Gassman'da kötülük bir felsefe ya da içgüdüden kaynaklanmıyor. Yalnızca özgürlüğün bir göstergesi, hiçliğin özgürlüğü. İhtiyar bu özgürlüğe metelik bile vermem dedi. Yazar vermeniz de gerekmez diye karşılık verdi. Ama insan bu adamı ve özgürlüğü anlayabilmek için tüm yaşamını verebilir. İhtiyar tüm yaşamını dedi. Yazar sustu, artık konuşmak istemiyordu. İhtiyar sonunda benim işim gerçek Gassman'la dedi. Tessenberg düzlüğündeki Lamlingen'de oturan ve bir polis memurunu yaşamını yitirmesinden neden olan toplantılar düzenleyen bir adamla. Sizin canlandırdığınız resmin Gassman'ın gerçek resmi mi yoksa bir düş ürünü mü olduğunu bilmeliyim. Yazar düşlerimizin ürünü diye yanıtladı. Komiser sustu. Yazar bilmiyorum diye konuyu kapadı ve uğurlamak için ayağa kalkıp ikisine doğru yaklaştı. Sonra elini yalnızca Berlah'a uzatıp yalnızca ona böyle şeylerle hiç ilgilenmedim ben dedi. Bu polisin görevi. İki polis gene arabalarına döndüler. Öfkeyle havlayan beyaz köpekçik de onları izliyordu. Chance direksiyonun başına geçti. Bu yazardan hoşlanmadım dedi. Berlah arabaya binmeden paltosunu düzeltti. Köpekçik duvara tırmanmış havlayıp duruyordu. Chance motoru işleterek şimdi sıra Gassman'da dedi. İhtiyar başını salladı. Berne. Ligers'e doğru yokuş aşağı iniyorlardı. Önlerinde beliren baş döndürücü derinliğin içine daldılar. Doğanın temel öğeleri alabildiğine bir genişlik içinde önlerinde yayılıyordu. Taş, toprak, su. Gölgede gidiyorlardı ama Tessenberg'in arkasında batan güneş, gölü, adayı, tepeleri, dağları, ufuktaki buzulları, gökyüzünün mavi sularında yüzen iç içe geçmiş bulut kümelerini aydınlatıyordu. İhtiyar kış öncesinin bu durmadan değişen manzarasından gözlerini ayıramıyordu. Hep aynı diye düşündü. Sürekli değişse bile gene hep aynı. Ama yol birden döndüğünde ve göl yuvarlak bir levha gibi aşağıda belirdiğinde Chance arabayı durdurdu. Heyecanla sizinle konuşmalıyım komiserim dedi. Berlah aşağıya kayalara doğru bakarak ne istiyorsun diye sordu. Gassman'a gitmeliyiz. İlerleyebilmemiz için başka hiçbir çıkar yol yok. Bu çok mantıklı değil mi? Hele uşakların mutlaka ifadesini almalıyız. Berlah arkaya doğru yaslandı. Şimdi yanındaki genci soğuk, dingin bir biçimde süzen, kır saçlı, iyi giyimli birini andırıyordu. Tanrım, durmadan mantıklı olanı yapamayız ki Chance. Lutz Gassman'ı aramamızı istemiyor. Bu da akla yatkın. Çünkü olayı savcılığa devretmesi gerekiyor. Onun buyruklarını bekleyelim. İşimiz yabancı ülkeden bazı kişilerle ilgili. Berlah'ın umursamazlığı Chance'ı çılgına çevirdi. Deli saçması diye bağırdı. Lutz siyasi nedenlerle araştırmamızı baltalıyor. Schwendi hem onun arkadaşı hem de Gassman'ın avukatı. Artık ötesi de ortada. Berlah soğukkanlılıkla iyi ki yalnızız Chance dedi. Lutz belki de biraz acele davrandı ama önemli gerçekleri vardı. İpin ucu Schmidt'te, Gassman'da değil.